Ayrım 6, İhanet ve Darbe, Ergün Poyraz, sayfa 60. Neyse, biz yine dönelim. Şerif Mardin'in ilk baskısı American State University of New York Press tarafından desteklenen Bediüzzaman adlı kitabında yer alan Ermeni İhtilalci Faaliyetleri adlı bölüme. Bölgede Ermenilerin ihtilalci faaliyetleri daha 1862 yılında başlamıştı. 1881 yılında Erzurum'da kurulan Ana Yurdun Koruyucuları adlı gizli bir örgüt Osmanlılar tarafından açığa çıkarıldı. 1882 yılında Mıgırdıç Portugalyan, Bitlis yöresinin en büyük merkezi olan Van'da merkezi liseyi kurdu. Bu Ermeni kültürünün yeniden canlandırılması yolunda bir girişimdi. İlk Ermeni İhtilalci Partisi de 1885 yılında Van'da Mıgırdıç Portugalya'nın öğrencileri tarafından kurulmuştu. Ermeni isyancıları 1887 yılında Hınçak Partisi'ni kuruyorlar, partinin lider kadrosu Anadolu'ya dağılıyor, sözde Ermenistan'ın siyasal ve ulusal bağımsızlığı için faaliyetlere başlıyorlardı. Ermeni Partisi propaganda, kışkırtma ve terör yöntemleri konusunda kendisine Rusya'daki Varodnaya Volya grubunu örnek alıyordu. Hınçak örgütü 1890 yılı Temmuz ayında İstanbul'da kum kapı gösterisini düzenledi. Milliyetçilik kötü, ümmetçilik iyi sloganı ile 1892 ve 1893 yıllarında birçok kentte bütün Müslümanlara hitap eden, onları devlete karşı ayaklanmaya teşvik eden afişler yapıştırdı. 1890 yılında ise Tiflis'te Ermenilerin bağımsızlığı için çalışan ve yeni bir parti olan Daşnak Satyun kuruluyordu. Yine takip eden yıllarda Kürt Said Maskeli Ermeni Said, Tiflis'te sözde Kürdistan kurma hayallerini açıklıyordu. Ancak asıl niyeti Kürdistan değil Ermenistan'dı. Kürdistan Büyük Ermenistan idealinin maskesiydi. Osmanlı yönetimi üzerinde büyük nüfuzları dikkatlerden kaçmayan Büyük Britanya, Fransa ve Rusya gibi Avrupalı güçler Osmanlı'yı yıkmak için her kesimle işbirliğine giriyorlardı. Ermeni ihtilalci örgütleri ve Nakşi Kürtler özellikle 1877-1878 Rus Savaşı sırasında Rusya'da yaşamakta olan Ermeni Patriği Narses öncülüğünde Ermeni devleti kurmak fikirlerini hayata geçirmek için Rusların safında eylemlerini arttırıyorlar, isyanlar çıkartıyorlar, katliamlar yapıyorlardı. Bütün bu ihanetlerinin sonucunda Osmanlı İmparatorluğu, Kars, Ardahan ve Batum bölgelerini Ruslara bırakmak zorunda kalıyordu. Protestan misyonerler yörede Nakşibendi tarikatına bağlı Kürtler, Ermeniler ve diğer ayrılıkçı ihanet şebekeleriyle Osmanlı'yı içten içe yıkma faaliyetlerini sürdürüyorlardı. Bitlis'e komşu olan Van bölgesinde bağımsız bir Ermenistan'ın oluşturulması, 1880'li ve 1890'lı yıllarda kurulan Hınçak ya da Taşnak gibi Ermeni komitacılarının ve onların işbirlikçilerinin nihai hedefiydi. Büyük Britanya devlet belgelerinde o dönemde Bitlis ve Van'da görev yapan İngiliz konsolosu Albay Chamside, Van'da sözde Müslüman ve Kürtleri isyanlara kışkırtmak için El-Ehzer tarzı bir üniversite kurulmasını istiyordu. İngiliz albaydan sonra Ermeni Said de bu üniversite işini diline doluyor, Abdülhamit tarafından önce tımarhaneye ardından cezaevine gönderiliyordu. Şerif Mardin, İngiliz albay ile Ermeni Said'in paralel olan düşüncelerini şöyle açıklıyor. Said-i Nursi'nin 1896 yılında Van Gölü kıyılarında bir medrese kurulması ve aşiret üyelerinin burada tam anlamıyla birer Osmanlı vatandaşı olacak şekilde eğitim görmeleri yolunda yaptığı öneri, Albay Chamside'in bu duyarlılığını yansıtır niteliktedir. Gelelim sürgün olayına. Amerikan üniversitelerinin desteğinde Bediüzzaman adlı kitabı yazan Şerif Mardin, Bitlis ve Bitlis bölgesi başlıklı kısımda Musa Bey adlı birinden bahsediyor. Yerel düzenlemelerin Tanzimat tarafından bozulmasından önce Ermeni köylüler göreli olarak varlıklı durumdaydılar. Çünkü hamileri tarafından korunmaktaydılar. Mirlerin ortadan kalkmasından sonra Ermeniler yönetimin baş etmekte aciz kaldığı yerel aşiretlerden oluşan çetelerin ellerine düştüler. Böylece ortaya Musa Bey gibi kötü ün sahibi bir takım eşkıyalar çıktı. Örneğin yol açtığı ve birçok tanığı olan yağma ve cinayet olaylarına rağmen Osmanlı yönetiminin Musa Bey'e yaklaşımı ancak aşırı dikkat biçiminde olmuştur. Ermeni çetecilerin katliam ve yağmalarına, Ruslarla işbirliklerine, Amerikalı protestanların yöre halkını Osmanlı'ya karşı kışkırtmalarına dur diyen Mardin'in deyimiyle Musa Bey, yörede bilinen unvanıyla Musa Ağa hakkında bir insafsız saldırı da siz gibi kandırıyorsunuz adlı kitabıyla Soner Yalçın'dan geliyordu. Yalçın kitabında 1863 yılında Bitlis'te Kürt Hoyti aşireti lideri Musa Ağa ve adamları Heresan mahallesi çıkışındaki ağaçların arkasına saklanıp gözlerini yola dikerek ellerinde sopa hepsi öfkeli bir şekilde Amerikalı misyonerleri bekliyorlar diyordu. Soner Yalçın, Musa Ağa ve adamlarının protestan misyonerleri İngiliz ajanı oldukları gerekçesiyle dövdüklerini belirtiyor ve misyonerlere haksızlık yapıldığını ima ediyordu. Kaybedilen bunca cana, kaybedilen bunca toprağa rağmen. Görüleceği üzere misyonerlerle işbirliği yapınca yöre insanı tarafından dışlanıp oradaki ihanetlerinin yarattığı kötü izleri silmek için göç etmek zorunda kalan çok insan olmuştu. Tıpkı Gülen'in dedeleri gibi. Dedelerini evliya gibi gösteriyor. Fethullah Gülen dedelerini anlatırken onları yerde tutamıyor, göklere çıkarıyor. Dedelerine bir veli, bir ermiş ve adeta bir evliya havası veriyordu. Köylü kurnazı ya, o sayede kendisini de 40 yıldan fazla yanında kalan Hüseyin Gülerce'nin deyimiyle evliyalar üstü Mehdi olarak lanse ediyordu. Bir dönem adı Gülen cemaatiyle anılan star yazarı Hüseyin Gülerce, TSK'daki junta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin planlayıcısı olduğu öne sürülen Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen ile ilgili olarak, "Bu cani baştan beri kendini Mehdi sanıyor. Mehdi olduğuna, Allah'tan doğrudan emir aldığına inanıyor. Etrafındakileri beklenen salih zat olduğuna inandırmış," diyordu. Gülerce FETÖ'nün kıyameti Fethullah Gülen'in Mehdi olmadığının, beklenen salih zat olmadığının Gülenistler tarafından kabul edilmesiyle kopacaktır. Kanlı darbe teşebbüsüyle, bedduasıyla, cinnetiyle, masum insanları katletmesiyle, yalanlarıyla, kibriyle, sahtekarlığıyla, ihanetleriyle onun Mehdi olmadığını çok yakında görecekler ve bir boşluğa düşecekler şeklinde konuşuyordu. Hüseyin Gülerce'nin FETÖ'nün kıyameti, Gülen Mehdi değil başlığıyla yayımlanan yazısı şöyleydi. 15 Temmuz darbe girişimi Fethullah Gülen'in asıl yüzünü göremeyenlerin ya da Erdoğan düşmanlığı ile görmek istemeyenlerin gözünü açtı. Erdoğan'ın liderliği pekiştiği için kimilerine zor da gelse eli kanlı darbeci Fethullah Gülen'i artık zerre kadar savunamıyorlar. Bu topraklarda artık kimse ona sahip çıkmaz çıkamaz. O artık meclisi bombalatan, polis özel harekat binasına jetleri gönderip polislerimizi katleden, insanlarımızın üzerine tankları sürdüren, ezdiren bir katil, bir zalim, millet ve devlet düşmanı bir haindir. Bu ihanetini Amerika ve Avrupa'da sürdürebilmek için şimdi beni Türkiye'ye teslim etmeyin, ben size lazım biriyim diye yalvarıyor. Washington ve Brüksel'in sırf Erdoğan'a, AK Parti'ye, güçlenen Türkiye'ye karşı kullanılmak için Gülen'e daha ne kadar sahip çıkabileceğini göreceğiz. Türkiye'yi kaybetme pahasına eli kanlı bir darbeciyi uzun süre savunamazlar. Türkiye şimdi Batı ve uluslararası kamuoyuna gerçeği ayan beyan göstermek için FETÖ yargılamalarını bütün dünyaya canlı izlettirmelidir. Gerçekler anlaşıldığında kamuoylarının baskısıyla Amerika ve Avrupa FETÖ mensuplarına dar edilecektir. Fethullah Gülen kanlı bir darbeyi yapacak kadar, bir iç savaşla milletimizi birbirine kırdıracak kadar neden ve nasıl canavarlaştı? Baştan beri mi hain? Değilse ne zaman insanlıktan, Müslümanlıktan çıktı da bu topraklarda görülmemiş bir ihaneti gizliden gizliye hem de bu milletin öz evlatlarını hipnotize ederek tezgahladı. Gülen'in ihanetinin boyutu çok büyük. Bir ast subay sırf Gülen'i temsil ettiği için albaylara emir veriyor. başyaveri Cumhurbaşkanı'nı öldürme teşebbüsüne alet oluyor. Genelkurmay Başkanı'nın, kuvvet komutanlarının, emir subayları darbenin içinde başrolde bulunuyor. Gülen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emir komutasıyla oynayarak, ordumuzun ruhunu kirletmeye kalkarak, vatanımızı düşman karşısında zaafa uğratmak gibi en büyük ihaneti yapıyor. Bir emekli vaizin bu çapta ihanetini Türkiye'yi yönetmeye kalkma hastalığını nasıl izah edeceğiz? Bir emekli vaiz Türkiye'yi neden yönetmek ister? Bütün dünyaya yayılarak neden küresel halüsinasyonlar görür? İnsanları daha ortaokul lise sıralarından hipnotize ederek onları kendi kafasındaki bir projenin kurşun askerleri yapmaya neden kalkar? Bunu köylülük kompleksiyle açıklayamayız. Tek bir izah var. Bu cani baştan beri kendini Mehdi sanıyor. Mehdi olduğuna, Allah'tan doğrudan emir aldığına inanıyor. Etrafındakileri beklenen salih zat olduğuna inandırmış. Çocukluk çağından itibaren evlatlarımıza bunun haşa peygamberimizle görüştüğü, bütün kararları peygamberimizle istişare ederek aldığı anlatılmış. Telefon dinlemelerinin getirdiği bilgilerden istifade edilerek bunun hadiseleri önceden bildiğine insanlar ikna edilmiş. 50 yıldır diazem kullandığı için gördüğü halüsinasyonlar velayet kanıtı olarak bütün Anadolu'ya yayılmış. Darbeye rağmen Gülen'e hala biat edenler onun Mehdi olduğuna, beklenen salih zat olduğuna hala inanıyorlar. Yanında onun hipnoz zehrinin dağıtımını yapan biri, 5 ay önce Zaman Gazetesi'nde beklenen salih zat, 2016 yılında duruma hakim olacak, bahar müjdesi veriyorum diye yazdı. Darbenin ilk işaret fişeği bu yazıydı. FETÖ'nün kıyameti Fethullah Gülen'in Mehdi olmadığının, beklenen salih zat olmadığının Gülenistler tarafından kabul edilmesiyle kopacaktır. Kanlı darbe teşebbüsüyle, bedduasıyla, cinnetiyle, masum insanları katletmesiyle, yalanlarıyla, kibriyle, sahtekarlığıyla, ihanetleriyle onun Mehdi olmadığını çok yakında görecekler ve bir boşluğa düşecekler. Gülerce'nin bu yazısının ardından dönelim kendi anlatımlarıyla Gülen'in dedelerine. Halil dedenin oğlu Şamil Ağa'nın iki oğlu vardır. Bunlardan biri Süleyman Efendi, ikincisi Molla Ahmet'tir. Molla Ahmet benim dedem, Şamil Ağa'nın, Gülen babasıdır. Molla Ahmet ilim ve takvasıyla temayüz etmiş müstesna bir insandı. Hayatının son 30 senesinde ayağını uzatıp yatmamış, daha doğrusu sırtı yatak yüzü görmemiştir. Denildiğine göre uykunun ağır bastığı anlarda sağ elini alnına koyar ve biraz kestirir. İşte onun bütün uykusu alnı eline dayalı bu kestirmeden ibarettir. Gülen pehlivan yapılı dedelerinin bir kısmının günde birkaç adet zeytinle, bir diğerinin ise tek zeytinle doyduğunu da iddia ediyordu. Sadece bu kadar mı? Olur mu hiç? Bakın ne dedeler varmış, ne dedeler. Vaktinin diğer kısmını hep çalışarak ve ibadet ederek geçirir. Pehlivan yapılı, uzun boylu, mehabet dolu, fiziği görünümünün yanında onun bu surete denk bir de siireti ve ruhi yapısı vardır. Onu tanıyanlar günde birkaç zeytinle iktifa ettiğini söylemektedirler. Onun züht ve takvası dillere destandır. Çünkü o varlık içinde bir zahit hayatı yaşamıştır. Zira babalarından kalan mirası iki kardeş pay ederken altınları tas tas paylaşmışlardır. Teker teker saymak çok vakitlerini alacağı için böyle yapmışlardır. O devirlerde onların bu miras bölüşme keyfiyetleri de çok meşhur olmuş bir hadisedir. Dedem Şamil Ağa'nın babasına benzer yönleri vardı. O da bir ukba adamı gibiydi. En şiddetli dönemlerde bile sarıksız gezdiğini görmedim. Sarığını Osman Gazi Hazretleri gibi sarardı. Şamil dedemin hakiki ulemaya çok saygısı vardı. Fakat o gerçek veliyi babası Molla Ahmet'in şahsında görmüş, tanımıştı. Molla Ahmet ki yemez içmez, kimseden hediye dahi kabul etmez. Sabaha kadar namaz kılar, bir zeytinle yetinir. Günlerinin çoğunu oruçlu geçirirdi. İşte dedeme göre velinin tarifi buydu. O bu tarifin dışında kalanları meşayıhtan kabul etmez ve bunlar şeyh değil pilavcı takımı derdi. Ancak babasının büyük babasını gören ve uzun süre onun yanında yaşayan biri dedelerini böyle anlatabilir. Oysa Fethullah Gülen kendi babası Ramiz'in bile Molla Ahmet'i görmediğini gene aynı kitabın 16. sayfasında şu sözleriyle açıklıyordu. Babamın kendi dedesini gördüğünü zannetmiyorum. Fethullah Gülen dedem dediği babasının büyük babasını anlatırken, Molla Ahmet dedem riyazatı ömrü boyunca terk etmemiştir. Onu tanıyanlar günde birkaç zeytinle yetindiğini söylemektedirler, diyor. Oysa riyazat tarikatlarda nefis terbiyesi için belirli bir süre uygulanan ama sürekli olmayan bir usul olup dince uygun bulunmamaktadır. Çünkü dine göre insan nefsinden de sorumludur. Allah benim verdiğim nimetlerden yiyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz şeklinde kullarını uyarırken, Molla Ahmet'in sürekli olarak koskoca bedeniyle birkaç zeytin yiyerek günlerini geçirmiş olmasını anlamak mümkün görülmemektedir. Babasının büyük babasını bu gerçek dışı sözlerle yüceltmeye çalışan ve onun alim olduğundan dem vuran Fethullah Gülen, farkında olmadan olsa gerek gene Küçük Dünya adlı kitabının 16. sayfasındaki şu sözleriyle çelişkiye düşüyor. Küçük dünyası adeta bir çelişkiler galerisine dönüşüyordu. Molla Ahmet tamamen bir ukba, yani öbür dünya, insanıdır, tarlada çalışır, kitap okumaya düşkündür, ibadetle meşgul olmayı hayatının gayesi haline getirmiştir. Babam Ramiz Efendi dedesinin bu davranışını biraz fazla bulur. Halbuki Fethullah Gülen babası Ramiz'in Molla Ahmet'i görmediğini aktarmıştı. Ancak burada babasının anlatımlarıyla Molla Ahmet'i tanıtıyordu. Bütün semavi dinlerde baba veya annenin bağlı bulundukları, dini bildikleri ölçüde çocuklarına öğretmek, bilmiyorlarsa bilen kişiler vasıtasıyla bilgilenmelerini sağlamak dini bir vecibedir. Hele alim olan kişilerin çocuklarına dini, örneğin Kur'an-ı Kerim'i öğretmemeleri mümkün değildir. Ancak Gülen'in, ''Babam Kur'an'ı 30 yaşlarında öğrenmiş, ben 4 veya 5 yaşlarındaydım, evimize herkesin hürmet ettiği iyi molladır.'' dediği Halil Efendi Hoca namında bir zat gelmişti. ''Babam onun dizinin dibinden hiç ayrılmazdı. İhtimal babam Kur'an okumayı ondan öğrenmişti.'' Sözlerinden Fethullah'ın babasının 30 yaşına kadar Kur'an okumayı bilmediğini kendi ağzından öğrenmiş bulunuyoruz. Fethullah aynı zamanda büyük babası Şamil Efendi'nin de Kur'an okumayı bilmediğini belki de dalgınlıkla ikrar ediyordu. Sadece bu kadar mı? Tabii ki hayır. Fethullah bu açıklamasıyla 4 yaşında Kur'an'ı öğrenip hatim ettiğini de yalanlıyordu. Zira Kur'an okumayı annesinden öğrendiğini, annesinin mahalleliye ve mahallenin kızlarına Kur'an öğrettiğini de söylüyordu. Fethullah'a ve bütün mahalleye Kur'an okumayı öğreten anne ne hikmetse eşi Ramiz'i es geçiyordu. Fethullah'ın her biri din alimi olan dedeleri de torunlarına ve çocuklarına Kur'an okumayı öğretmiyordu. Hatta kendileri öğretmediği gibi öğrenmeleri için hocalara da göndermiyordu. Fethullah'ın büyük babası Şamil Efendi'nin Kur'an okumayı bilmediğini itiraf ettiğini belirttim. Çünkü Küçük Dünya adlı kitabında büyük babası Şamil Efendi'nin Kur'an bildiğine dair bir açıklamaya net olarak rastlanmıyordu. Ama ona da kutsilik kazandırmak için şu satırlar övgüler düzüyordu. Dedem Şamil Ağa'nın en şiddetli dönemlerde bile sarıksız gezdiğini görmedim. Sarığını Osman Gazi Hazretleri gibi sarardı. Osman Gazi'nin değil sarığı, yüzünün şekli bile meçhulken, bu gibi belirsiz ifadeler olsa olsa ardından gidenlere bir mesaj niteliğinde değerlendirilebilir. Ve bu mesajla verilmek istenen de, ben mana alemiyle direkt irtibat halindeyim. Osman Gazi Hazretleri'nde de sarığını dahi inceleyecek derecede bir yakınlık içerisindeyim. Yani ben bir veliyim, olsa gerek. Buna tasavvufta keramet derler. Ancak tasavvufta keramet göstermek çok çirkin görüldüğünden hiçbir veliden kendi isteğiyle keramet sadır olmaz. Anlaşılacağı üzere Fethullah Gülen'in dedeleri altınları tas tas bölüşüp günde bir zeytinle idare ediyorlar. Hatta günlerinin çoğunu da oruçlu olarak geçiriyorlarmış. O halde bu binlerce altın ne oldu derseniz onun da cevabı yok. Fakir fukaraya dağıtmışlardır şeklinde bir açıklamanın kanıtı, o kanıtı destekleyecek bir anlatım da yok. Fethullah Gülen'e kalmıştır diye düşünürseniz yine yanılırsınız. Zira Fethullah hayatını anlatırken ekmek alacak parasının bile olmadığını, günlerce aç kaldığını defalarca söylüyordu. Ancak ekmek parası bulamadığı için günlerce aç kaldığını söyleyen ve kendisini acındıran Fethullah Gülen, Küçük Dünyam adlı kitabında o günlerde sayılı kişilerde olan ve sayılı insanların kullandığı pipoya sahip olduğunu, pipo içtiğini söylüyordu. Ne diyelim, Fethullah bu. Bir öyle, bir böyle. Atma sanatının üstadı muhteremi. 6. ayının sonu, sayfa 70.